Birinci kaset, ikinci yüz. Oğlu Büyük İskender ise Orta Doğu'nun kaynaklarını önüne sererek Grek dünyasında büyük bir dönüşüme yol açtı. M.Ö. 334'te Çanakkale Boğazı'nı geçerek Asya'ya girdi. Anadolu'yu geçip Suriye ve Mısır'ı işgal etti. Sonra İran'a, Hindikuş dağlarını aşıp Buhara, Taşkent ve Keşmir'e kadar yayıldı. Bu askeri kampanyalarla Grek dünyasının ufkunu genişletti. Grekler artık yerel bir topluluk olan kent devletin, polisin değil, gittikçe genişleyen Helen dünyasının, bir bakıma geniş bir kozmopolisin üyesi oldukları bilincine vardılar. Öte yandan aynı İskender, özgür ve bağımsız olan ve giderek olgunlaşan Grek bölgesini yıkmış ve bunun yerine geniş ve merkeziyetçi bir imparatorluk kurmuştur. Kısa bir süre içinde dağılmasına rağmen, kurduğu imparatorluk globalleşmeye başlayan yeryüzünün ilk habercisidir. Ç. Roma İmparatorluğu. M.Ö. 5 ve 4. yüzyıllarda tarihin ana teması olan Helenizmin askeri, siyasal ve toplumsal genişlemesi, M.Ö. 200'leri izleyerek hızını yitirmeye başladı. M.Ö. 200 ile 146 arasında yeni bir imparatorluk gücü, yani Roma kolaylıkla Grek Yarımadası ve Makedonya'ya kadar denetimini genişletti. Roma İmparatorluğu öteki tüm imparatorlukların aksine büyük bir Fatih'in yarattığı bir imparatorluk değildi. O küçük bir cumhuriyet tarafından kuruldu. Roma bir köyler öbeği iken M.Ö. 6. yüzyılda büyüyerek bildiğimiz anlamda bir kent devleti oldu. Bu dönüşümde Romalılardan daha uygar olan ve Anadolu'dan göç etmiş bulunan Etrükslerin de etkisi vardır. M.Ö. 500'lerde 850 kilometre karelik bir alana sahip olan Roma, M.Ö. 260'ta 130 bin kilometre karelik bir bölgede etkin denetim kurdu. Nüfusu da 25 bin iken 3 milyonu bulmuştu. Kartaca ile yaptığı savaşlardan sonra M.Ö. 260-201, Kuzey Afrika'yı, daha sonra Makedonya, Grek Yarımadası, Batı Anadolu ve Suriye'yi ele geçirdi. M.Ö. 130'a gelindiğinde bugünkü Fransa ve İberik Yarımadası dahil Akdeniz'e kıyısı olan tüm toprak şeridi üzerinde egemenlik kurdu. M.Ö. 90-89 yıllarında bütün yarımada halklarına Roma yurttaşlığı hakkının tanınmasıyla İtalya siyasal açıdan birleşti. Roma'nın tarihteki önemi şudur. Tarihte Roma'ya kadar hiçbir cumhuriyet bir kent devletin küçük coğrafi sınırlarının ötesine taşamamıştı. Atina İmparatorluğu bile müttefiklerini yöneten bir kent devletti. Roma'da ise milattan sonra 212 yılında imparatorluk içindeki tüm özgür insanlar Roma yurttaşı olma hakkını kazanmışlardı. Roma insan tarihinde ilk büyük cumhuriyet olup batılı anlamda modern devletin öncüsü sayılabilir. Ne var ki Roma'nın Akdeniz'in her yanında artan gücü iç ve dış gerilimlerin doğmasına da yol açtı. Zamanla Cumhuriyet Anayasası, Sulla, Pompey ve Sezar gibi bir dizi askeri diktatörler tarafından kaldırıldı. İmparatorluk M.Ö. 331'de Batı ve Doğu olmak üzere iki yarıya bölündü ve Roma M.Ö. 5. yüzyılda Vizigotlar ve Vandallar gibi barbar istilacılarla yağma edilerek 493'te Yarımada'da bir Ostrogot Krallığı kuruldu. Doğu'da Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans, Türklerin 1453'te İstanbul'u almalarına kadar ayakta kaldıysa da Bizans Roma'nın gerçek bir devamı olmayıp İskender'in Helen İmparatorluğu'nun bozuk bir kopyası olarak değerlendirilebilir. Roma'nın yıkılışı devletin birliğini sürdürememe nedeniyle açıklanabilir. Roma'nın güçlü olduğu dönemlerde yurttaşlar arasında adalet, yasalara bağlılık ve yasaların üstünlüğü geleneği vardı. Emperyalist genişlemenin yarattığı bozukluk, artan zenginlik ihtirasları ve seçim sisteminin bozulması bu birleştirici geleneği yok etti. Roma'nın yurttaşlık bağları dinsel olmaktan çok ahlaki bağlardı. Yüce ve birleştirici bir dinsel önderlik yoktu. Bir kere yurttaşlık düşüncesi zayıflayınca sistemin iç ve bir bakıma gerçek kimlik ve birliği kalmadı. Kısaca Roma imparatorluk sistemi temelde zayıf bir siyasal yapıya sahipti. Roma en güçlü dönemlerinde bile dünya barışını koruyan bürokratik bir yönetim olarak nitelendirilebilir. Değişen koşullara ayak uyduramadı ve görevini yapamaz duruma düştü. Roma'da özgür ve özgün düşünce kök salamadı. Zenginliğe değer verilip bilim aşağılanmıştı. Büyük ama bilgisiz ve yaratıcılıktan yoksun imparatorluk, ileriyi görüp değişen koşullara uyum gösteremedi. Helenizmin genişlemesi konusunda buraya kadar anlatılanlardan, milattan sonra 3. yüzyıldan başlayarak bugüne kadar dünyayı etkileyecek olan 3 önemli yapısal düşüncenin biçimlenmiş olduğu görülmektedir. İyi. Mezopotamya, Mısır, Hint ve Çin uygarlıklarının katkılarıyla İonya'da doğan bilimsel düşünce, İ, Makedonya ve daha sonra Roma'da ortaya çıkan dünya politikası kavramı, kısaca uygarlığın global bir nitelik almaya başlaması ve İ, evrensel tanrı anlayışı. D, Hristiyanlık. Dar anlamda Hristiyanlık, milattan sonra 27-30 yılları arasında Filistin'deki Nezaret kentinde İsa'nın vaaz vermesi ve ölmesiyle başlamışsa da, öğretisi bölgede uzun süreden beri var olan Museviliğin değişik koşullar altında bir bakıma tekrarı, bir bakıma da geliştirilmiş biçimi sayılabilir. Yahudi dini hem tek tanrılı dinsel bir genişlik, hem de dar ve katı bir ırkçılığın ilginç bir karışımıydı. İsa'nın yaşadığı döneme gelindiğinde Yahudiler tüm insanları doğru yola çekecek ve onları Tanrı'nın seçtiği halk olan Yahudilerin iyilikçi ama sıkı denetimi altına sokacak olan bir kurtarıcı ya da Mesih bekliyorlardı. Milattan önce 63 yılında dolaylı bir biçimde Roma'nın baskıcı ve bozuk yönetimine giren Yahudiler ve bölgenin çok tanrılı dinlerine inanan yoksul ve ezilmiş toplulukları, Tanrı'nın ya da tanrıların sürdürülen haksızlıklara daha uzun süre izin vermeyeceğine ve yeni bir kurtarıcı göndereceğine şimdi daha çok inanmaya başlamışlardı. İşte İsa böyle bir kurtarıcı olarak ortaya çıktı ve öğretisi gerek Yahudiler, gerekse yoksul ve umutsuz halk arasında hızla yayıldı. Yeni öğreti birçok bakımdan Yahudi inançlarına dayanmaktaydı. Başka inançlara karşı hoşgörüsüzlük, birbirine sıkı bağlarla bağlı bir cemaat, dış dünyanın temelde yabancı ve kötü olduğu inanışı, inananlar arasında dayanışma ve geleceğe umutla bağlanma gibi. Ama bazı önemli noktalarda iki inanç arasında farklılıklar da vardı. Bir kere Museviliğin aksine İsa'nın öğretisine Tanrı'nın insanlar arasında ayırdığı seçilmiş bir halk yoktu. Tüm insanların kardeş olduğu vurgulanmaktaydı. İkinci olarak, Yahudiler aşırı derecede aile bağlılıkları olan kişilerdi. İsa'ya göre ise, Tanrı sevgisinin büyük seli karşısında dar ve sınırlı aile bağlarının yeri olamazdı. Üçüncü olarak, İsa'nın öğretisi tüm özel zenginlik ve kişisel avantajlara karşıydı. Tüm insanlar maddi ve manevi varlıklarıyla birlikte Tanrı'nın katına aittiler. Daha önce Hindistan'da Budizm ve Hinduizmin, şimdi de Filistin'de Hristiyanlığın yayılması, insanoğlunun tarihinde önemli değişiklikleri başlatmıştır. Her şeyden önce üç inanışta da var olan, bu dünyanın başka bir dünya için kısa bir başlangıç olduğu anlayışı. Bu anlayış eski çok tanrılı dinlerde ve özellikle eski Mısır inanışlarında da vardı. Ancak bu dinlerde insan öldükten sonra dirilecek ve başka bir gövde içinde gerçek dünyada yeniden yaşayacaktı. Mezarlara bu dünya ile ilgili eşyaların cesetlerle birlikte konmasının nedeni budur. İnsanların her türlü güçlüğe ve felakete karşı göğüs gerebilmelerini mümkün kılmıştır. Hristiyanlığın yayılıp güçlenmesini, büyük emperyalist devletlerin yıkılması sağlamıştır denebilir. Hiç olmazsa saf biçimiyle ilk ortaya çıktığı zaman yoksulun ve baskı altında inleyenlerin acılarını dindirdiği için böyle bir zamanların inanışı olmuştur. İkinci olarak üç inanışta şimdi gelişmekte ve genişlemekte olan kentlerde egemen olan kişisellikten uzak resmi ilişkiler bütününe ve insanların birbirine karşı duyarsızlığına çok uygun bir yanıt niteliğindeydi. Her an bir yabancı ile karşılaşılan, yoksul ve varsılların aynı yerde ama ayrı kültürel dünyalarda yaşadığı, günlük yaşamın önceden tahmin edilemeyecek değişiklikler gösterdiği büyük kentlerde, iç huzuru artık doğa ve devlet dinleriyle sağlanamıyordu. Dolayısıyla Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm, kent uygarlığındaki güç ve yeni yaşam biçimine başarılı bir şekilde uymuşlardır. Üçüncü olarak, bu üç tek tanrılı ve hiçbir coğrafi, kültürel ve siyasal sınır tanımayan kapsamlı din ve özellikle Hristiyanlık ve daha sonra ortaya çıkacak olan Müslümanlık, uygarlığın global bir nitelik almaya başladığı dönemde gelişerek bu sürecin hızlanmasında yardımcı olacaklardır. Son olarak Hristiyanlığın başlangıç dönemi, bir yanda Nezaretli İsa'nın gerçek öğretisi ile öte yanda kendisini izleyen ve öğretisini yaymak isteyen, ama onun kadar yetenekli olmayanların yanlış anlamaları ve abartmaları arasındaki mücadelenin öyküsüdür. Ancak Roma İmparatorluğu'nun ekonomik koşulları bozuldukça özellikle kentlerde Hristiyan dinini kabul edenler hızla çoğaldı. Özellikle 4. yüzyılın başlarında İmparator Konstantin yeni dini kabul edince, Hristiyanlar bir kurum olarak Hristiyanlık ve onun başına geçecek olan Papa hesaba katılması gereken güç oldular. Bundan sonra dünyevi monarklarla ruhani papalık, yani kilise ile devlet arasında yetki mücadelesi başlayacaktır. Bununla birlikte Roma barbar istilaları karşısında çökünce, geniş mülkleri ve yaygın etkisiyle klasik geleneği koruyan ve Avrupa'yı olduğu kadar Hristiyanlığı da yeni bir çağa götüren kilise oldu. 2. İslam dünyasının üstünlüğü M.S. 600-1000. A. Doğuşu ve niteliği. Uygarlığın global bir nitelik almaya başlamasında Helenizmin genişlemesinden sonraki ikinci aşama, M.S. 600 ile 1000 yılları arasında İslam dünyasının üstünlüğü ele geçirmesidir. İslamiyet'in doğuşu Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Çin uygarlıkları arasındaki dört merkezli kültürel dengeyi tam anlamıyla bozmamışsa da, dengenin parçaları arasındaki sınırları keskinleştirmiş ve Orta Doğu'nun göreli ağırlığını artırmıştır. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ile büyük coğrafi keşiflerin başlamasına kadar dünya tarihinde İslamiyet'in doğuşundan daha önemli bir olay bulmak zordur. M.S. 613 yılında Hazreti Muhammed, bir ticaret kenti olan Mekke'de kentin çok tanrılı inanışını reddedip yeni bir tek tanrılı dinin savunuculuğunu yapmaya başladı. Hazreti Muhammed'in yeni dinin ana teması ile ilgili olarak söyledikleri son derece basitti. Bir tek tanrının Allah'ın varlığı, onun evrenin yaratıcısı ve düzenleyicisi olduğu, hüküm gününde insanlar hakkında nihai kararı vereceği, her insanın Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed tarafından açıklanan iradesine kesinlikle uymaları gerektiği, onun varlığına inananlara karşı son derece iyi ve bağışlayıcı olduğu. B. İslamiyet'in tutunması ve nedenleri. Çok geçmeden Mekke'nin zenginleri bu tek tanrılı dinden korkmaya başladılar. Çok tanrılı dinlerin alametlerinin bulunduğu Kabe'ye Arap dünyasından ziyaretler azalabilir ve hac ticareti zarara uğrayabilirdi. Hazreti Muhammed baskılar sonucunda Medine'ye göç etti. 622 ve burada yeni dinin taraftarları artmaya başladı. Medine, Mekke'nin aksine bir tarım kenti olup sakinleri tek tanrılı dinlere daha yakındılar. 8 yıl süren savaşlardan sonra yeni din Mekke'de de egemen oldu. Bu 8 yıl içinde İslamiyet Arap Yarımadası'na yayıldı ve dinin toplumsal kuralları gelişti. İslamiyet'in çürümekte olan Hristiyanlık ve ırkçı Yahudiliğe karşı önemli üstünlükleri vardı ve bir ölçüde bu yüzden hızla tutundu. Her şeyden önce günlük yaşamda nezaket, sevecenlik ve zayıf olana karşı merhamet duygusu önemli bir üstünlük sayılabilir. Ayrıca İslamiyet hiç ödünsüz bir tek tanrılılık üzerine oturmuş olup tüm insanoğluna seslenmekteydi ve Yahudi dininin belirli bir seçilmiş halka dayanan sınırlılığına sahip değildi. Üstelik ayrıntılarıyla ve titiz bir biçimde tanımlanmış bulunan ve böylece ileride yanlış anlamalara yol açmayacak olan ibadet kuralları koymuştu. Kısaca İslamiyet'te bu konularda yorum yapabilecek bir rahipler sınıfı yoktu. Böyle bir dinin karşısında Tanrı'yı belirli bir ırkın güdücüsü olarak gören Yahudi dininin ve Tanrı'ya nasıl hizmet edileceği konusunda ortalama insanın bir türlü anlayamadığı çeşitli yorumlar, doktrinler, mezhepler ortaya çıkaran ve sık sık yeni değerlendirmelere konu olan Hristiyanlığın Arap dünyasında pek bir şansı kalmadı. Aslında İslamiyet tüm insanoğluna daha üstün değerler sunmaktaydı. Roma İmparatorluğu'nun kapitalist ve tutsaklığa dayanan sistemi ve Avrupa'nın edebi, kültürel ve toplumsal geleneği çürümeye başlamıştı. İşin ilginç yanı, insanoğlunun İslamiyet'in temsilcilerinin iştenliğine inancı sarsıldıktan sonra İslamiyet de zayıflamaya başlayacak ve birliği bozularak çeşitli bölüntülere ayrılacaktı. Başlangıçta İslamiyet başka dinden olanları zorla döndüren bir din değildi. Hazreti Muhammed Yahudilik ve Hristiyanlığı tek tanrılı dinler olarak saymış, İbrahim'den İsa'ya kadar tüm peygamberleri kabul etmişti. Yahudi ve Hristiyanlar vergi ödemekten başka bir yükümlülükleri olmaksızın kendi inançlarını serbestçe sürdürmüşlerdi. Hazreti Muhammed'in mesajının teolojik basitliği ve tartışmasız kuralları inandırıcılık taşımaktaydı Özellikle göçebe yaşamı bırakıp tarım ve ticaretle uğraşmaya başlayan ve geleneksel göçebe değerleri yeni tip yaşam biçimlerinin gerekleriyle bağdaştırmada güçlük çeken Araplar arasında tutundu. Daha önce Yahudi dini ve bir dereceye kadar Hristiyanlık Arap toplumundaki bu rahatsızlığa yanıt vermeye çalışmıştı. Daha önce de belirtildiği gibi bu dinler yerleşik toplumun gereksinmelerini karşılamaktaydı. Ama Arap gururu bu yabancı sayılan dinlerin kitlesel olarak kabulüne uygun değildi. Şimdi Hz. Muhammed bir Arap olarak doğrudan doğruya Araplara seslenmiş ve yerleşik kent yaşamının kurallarını koymuştu. C. İslamiyet'in genişlemesi. İ. Halifeler ve Emeviler dönemi. Hz. Muhammed'in 632'de ölümünden 661 yılında Emevi hanedanlığının kurulmasına kadar olan döneme Halifeler dönemi denir. Sırasıyla Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, Müslüman dünyasının hem dini hem de siyasal önderleri oldular. Bu dördü İslamiyet'i Arap Yarımadası'nda güçlendirmişlerdir. Bizans İmparatorluğu ve İran'da Sasani Devleti'nin Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran topraklarını ellerine geçirmişlerdir. Bu dönemde Emevi adı verilen bir aile yönetim konusundaki yetenekleriyle güçlenmekteydi. 661 yılında Ali'nin öldürülmesinden sonra bu aile 100 yıla yakın sürecek bir hanedanlık kurarak halifeliği devraldılar. Emeviler İslam dünyasına önemli değişiklikler getirmişlerdir. Başkenti Şam'a taşıdılar. Devletin sınırları içine Kuzey Afrika, İspanya ve Asya'nın bir bölümünü kattılar. Yönetimi yeniden düzenlediler ve seçimle iş başına gelen halifelik yerine ırsi bir sistem kurdular. Ayrıca iktidarları süresince İslam topluluğunun tümüyle Arap olan yapısı değişmeye ve başka ırkları da içermeye başladı. İ. Abbasiler dönemi. Emevi yönetiminin ikinci yarısında Orta Doğu iç savaşlarla çalkalanmaya başladı. Emevi önderleri aleyhindeki çürüme ve dine aykırı hareket suçlamaları, Hz. Muhammed'in soyundan gelen Abbasilerin hilafet üzerinde iddialarını üçlendirdi. Ve 750 yılında Abu al-Abbas Emevileri devirerek Abbasi hanedanlığını kurdu. Başkenti Bağdat'a taşıdı. Emeviler ise bir süre İspanya'daki Endülüs Emevi Devleti ile varlıklarını sürdürdüler. Abbasi dönemi İslam uygarlığının gerçek dünya üstünlüğünü her yönüyle vurgular. Dört temel uygarlığın başarılı bir bileşimi ve belki de en üst noktası olarak değerlendirilebilir. Arapların dil, din ve hukuk, Greklerin bilim ve rasyonel düşünce, Hintlilerin matematik ve astronomi, Perslerin de edebi ve yönetsel yetenekleri Bağdat potasında birleşmiştir. Kuruluşunu izleyen yıllarda Türklerin de yönetici oldukları bu Abbasi bileşiminin sonucunda büyük bir hoşgörü ve araştırma hevesi ortaya çıkmış ve güçlü bir uygarlık doğmuştur. Kindi ve Farabi gibi filozoflar, Tabari ve İbn Sina gibi tıp adamları ve İbn Haldun gibi sosyolog, hukukçu ve bilim adamları döneme damgalarını vuran İslam büyükleri arasındadır. Abbasilerin bu başarılarının yanındaki önemi, İslam dünyasında Arap ve Arap olmayan Müslümanlar arasındaki ayrımı etkili bir biçimde ortadan kaldırmalarıdır. Bu koşullar altında Arapların kabile bağlılıkları yavaş yavaş gücünü yitirmiştir. Yalnız Arabistan çöllerinde eski göçebe Arap kültürü, Bedevi, hemen hemen hiç değişmeden bugüne kadar gelecektir. Abbasi halifeliği 10. yüzyılın ortalarında zayıflamaya başlamış ve topraklarının çoğunu Selçuklu Türklerine kaptırdıktan sonra 1258'de Moğolların Bağdat'ı ele geçirmelerine kadar kör topal yaşamıştır. Devletin Kuzey Afrika topraklarında daha önce kurulmuş bulunan Fatimilerin elinde bulunan Mısır'da Türk asıllı Memlüklar 1260'da yönetimi ellerine geçirdiler ve 1517'de Osmanlı Türklerine yenilene kadar eski İslam Arap kültürünü bölgede yaşattılar. Bu tarihten sonra hemen hemen 400 yıl yani 1. Dünya Savaşı'na kadar Arap toprakları Osmanlılar tarafından yönetilecek ve Arabizm derin bir uyku dönemine girecektir. Orta Asya steplerinden gelen Türk kavimlerinin batıya doğru göçleri sırasında 10. yüzyıldan başlayarak İslam dünyasının sınırları içine girmeleri İslamiyet'e yeni ve askeri bir canlılık vermiştir. Bu canlılık İslam dünyasını batıda Hristiyan ve doğuda Hindistan'dan ayıran sınırlarda açıkça kendini gösterecektir. Böylece binli yılların başlamasıyla birlikte İslamiyet kültürel, dinsel, askeri ve siyasal açılardan Türklerle yeni bir gelişme dönemine girecektir. Dünya tarihinin bu önemli dönem noktasında dünyanın bilinen topraklarının siyasal haritasına bir göz atmakta yarar var. Atlantik kıyılarından doğuya doğru tüm Kuzey Afrika, Doğu Anadolu ve Kafkaslar da dahil tüm Orta Doğu, Hindistan ve Tibet sınırına kadar Abbasilerin egemenliği altındayken, bu toprakların büyük bir bölümünde Türk yöneticilerin başta bulunduğu ya da çoğunluğu oluşturduğu devletler kurulmaktadır. Rize ile Tarsus'u birleştiren çizginin batısındaki Anadolu ve Balkan Yarımadası'nın büyük bir bölümünde şimdi içten içe çürümeye başlayan Bizans hüküm sürmektedir. Tuna Vadisi'nde geniş bir Bulgar, Karadeniz'in kuzeyinden neredeyse Baltık Denizi'ne kadar olan bölgede Türk kökenli Hazar imparatorlukları vardır. Bugünkü Almanya dahil Fransa'nın tümünde Frank, Karolenj imparatorluğu hükümrandır. Hindistan ve Tibet'in kuzey ve kuzeybatısındaki bölgede Türk yöneticilerinin kurduğu Gazneliler, hemen hemen bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin topraklarında Büyük Çin İmparatorluğu, onun kuzeyinde Doğu Türkleri ve Tibet'in kuzeyinde Batı Türkleri egemendir. 3. Steplerin egemenliği, Moğollar ve Türkler, 1000-1500. Siyasi tarihin ana konusu olan modern devlet ve çağdaş uygarlık birbirine zıt gibi görünen iki düşüncenin bileşimiyle oluşmuştur. Yerleşik toplulukların yarattığı inanç ve itaate dayanan düşünce ile göçebe toplulukların yarattığı kendi kendine yeterli ve bireysel çabaya dayanan irade düşüncesi. Şurası açıktır ki, sürekli yer değiştiren ve savaşan bir toplumda birey kendi kendine yeterli ve disiplinli olmak zorundadır. Böyle toplulukların önderleri de zorlayan değil, izlenecek şefler olmak zorundadırlar. Önder genellikle seçimle iş başına gelir. Yerleşik topluluklarda ise önderlerin tanrısallıkları vardır ve doğuştan gelen doğal bir hak olarak yönetirler. Bu koşullar altında göçebe halklar yerleşik topluluklara dönem dönem yeni yönetici ve aristokrasi sağlamışlardır. Bu tarihin eski dönemlerinin en önemli olgusu ya da ritmidir. Göçebe fethinin yarattığı yenileme ve canlılık yeni bir uygarlık çıkarmış, bu uygarlık bir süre sonra çürüyüp yıkılmaya yüz tutunca yeni bir göçebe fethinin doğurduğu canlılık, binlerce yıllık dönemsel değişikliğin ana temasını oluşturmuştur. Bu dönemsel değişiklik modern toplumun ve çağdaş tarihin temelidir. 1000 ile 1500 yılları arasında 500 yıllık dönem, stepten başlayan ve Orta Doğu ve Avrupa'ya kadar uzanan istilalar bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Söz konusu dönemde dört merkezli dünya kültürel dengesi iki önemli olay tarafından köklü bir biçimde etkilendi. Biri, 13. yüzyılda Cengiz Han ve ardıllarının istilasıyla en büyük noktasına varan Türk ve Moğol kavimlerinin Avrasya steplerinden çevreye doğru yayılmaları. Öteki ise Batı Avrupa'da güçlü ve canlı bir uygarlığın yükselmeye başlamasıdır. Bu iki önemli olay aynı sırayla incelenecektir. 1000 ile 1500 yılları arasında steplerin egemenliği olarak adlandırılan dönemi, olayların genel akışı dikkate alındığında 3 ayrı başlık altında incelemek mümkündür. İ. Türklerin siyasal egemenliği dönemi 1000-1200. II. İslamiyet'in genişlemesinin Moğol istilalarının etkisiyle duraklaması 1200-1300. II. Türklerin egemenliklerini yeniden sağlamaları, Osmanlı Devleti ve Avrupa'ya doğru genişleme 1300-1500. A. Türklerin siyasal egemenliği 1000-1200. Binli yıllara gelindiğinde 13 ya da 14. yüzyıldır Avrasya steplerinde canlı bir yaşam hüküm sürmekteydi. Bu tarihte kavim üstüne kavim daha iyi otlaklar bulmak amacıyla batı yönünde hareketlendiler. Önce İndo-Avrupalılar, sonra Türkler ve en sonunda Moğollar batıya göç ettiler. 10. yüzyılda Türklerin Orta Asya'dan güney ve batıya doğru genişlemeleri sonucu yerleşik tarımcılarla göçebeler arasındaki dengede bir kayma oldu. İran'dan başlayarak Orta Doğu'ya giden Türkler, Türk dilinin Aral Gölü ile Hazar Denizi'nin güneyine kadar yayılmasını sağladılar. Bu Türkler, İslam dinini kabul edip onun bazı davranış kalıplarını benimsemekle birlikte İslam dünyasında benliklerini yitirmediler. Askeri yeteneklerinin gururuna dayalı bir üstünlük duygusu, Türklerin İslam toplumunda erimelerini engellemiş, dil ve savaşkan değerlerini korumuşlardır. İki unsur daha, Türklerin Orta Doğu'ya uyumlu bir biçimde sızmalarını ve ileriki askeri ve siyasal başarılarını kolaylaştırmıştır. Bir kere, Orta Doğu'ya geldiklerinde bölgede Şii yöneticiler çoğunluktaydı. Ve Türkler hiç olmazsa manevi alanda bağımsızlıklarını vurgulamak için Sünniliği seçmişlerdir. Sünnilik ise halifelik döneminin görkemli günlerinin inanışıydı ve halkın büyük çoğunluğu tarafından benimsenmişti. Böylece Türk yönetimini kabul ederek hem dinde bir sapmanın ortadan kalkmasını hem de eskinin mutlu ve güçlü olunan günlerine dönülmesini beklemeye başladılar. Gerçekten de Türkler İslamiyet'in ilk doğduğu günlerdeki saf dini coşku ile doluydular. Bölgede yeni bir hevesin uyanmasına yol açarak İslam dünyasının dikkatini bir kere daha Hristiyanlığa karşı kutsal savaşa doğru çevirmeyi bilmişlerdir. İkincisi İslamiyet'te gaziler tarafından verilen kutsal cihat kavramıydı. İslamiyet'in sınırlarının ötesinde Hristiyanlara karşı savaşa girişmek, savaşçı geleneğe sahip Türklere İslam dünyasında büyük bir prestij sağlamış ve Batı'da Hristiyan, Doğu'da Hindistan'a karşı mücadelede sürekli destek bulmuşlardır. Bu coğrafi, dini ve kültürel koşullar, Türklerin kitle halinde İslam toplumuna girmelerini kolaylaştırmıştır. İslam yöneticilerinin ve askerlerinin çoğunu 11. yüzyıldan sonra Türkler sağlamış ve gerek Hristiyanlığa gerekse Hindistan'a doğru genişlemenin etkili kılıcı olmuşlardır. Ancak bunlara rağmen 11. ve 12. yüzyıllarda İslam dünyasında kurulan Türk devletleri kısa ömürlü olmuştur. En istikrarlısı sayılan Selçuklular birliklerini ancak 50 yıl kadar sürdürebilmişlerdir. 1037-1092 ve sonunda çeşitli beyliklere bölünmüşlerdir. Selçuklular ve Ardılları halife değil sultan unvanını taşıyorlar ve ülkeyi Abbasi halifeleri adına yönetiyorlardı. Evrensel yönetim iddiasında değillerdi ama sınırlı ülkelerinde nüfusun yavaş yavaş İslamiyet'i kabulünden varlık bulan dengeli ve uluslararası bir İslam toplumu düzeni geçerliydi. Bu düzeni ortak bir din ve yasa, bunların ifade edildiği Arapça ve Akdeniz, Karadeniz, Sint Okyanusu boyunca uzanan deniz yolları ile Asya karayollarında sürdürülen yaygın ticaret ayakta tutuyordu. Bu ticaretin örgütlenmesinde Bağdat kentinin hala önemli bir rolü vardı. İslam dünyasında kurulan devletlerden daha uzun ömürlü olanı 1. Haçlı Seferi'nde 1097-1099, Hristiyan başarılarına karşı Müslüman tepkisinden yararlanan Selahaddin-i Eyyubi'nin Mısır, Suriye ve Irak'ta sağladığı birliktir. Kurduğu Eyyubi devletinin sınırları Nil'den Dicle'ye kadar uzanmış ve 1187'de Kudüs'ü Haçlı kuvvetlerinin elinden geri alarak bunların Filistin'deki topraklarını çok küçültmüştür. Eyyubi soyundan gelen yöneticilerden sonuncusu 1250'de ölünce, daha önce de değinildiği gibi Türk tutsak askerleri Mısır'da iktidarı ele geçirmişler ve 1517'ye kadar sürecek ilginç bir oligarşik rejim kurmuşlardır. Bu sıralarda İslam dünyasının öteki ucunda bir Türk tutsak askerinin oğlu olan Gazneli Mahmud, bugünkü Afganistan'daki merkezinden Pencap ve Yukarı Ganj Vadisi'ne akınlar yapmış, 998-1030 ve başarılı Kuzey Hindistan'ın Müslümanlarca istilasına yol açmıştır. Ama 1206 yılına kadar burada kurulan devletler istikrarlı olamamış, bu tarihten sonra yine Türk yöneticiler Delhi'de, ileride Memlükların Mısır'da kuracaklarına benzer bir rejim kurarak istikrarı sağlamışlardır. B. Moğol istilaları 1200-1300. 13. yüzyılda İslam toplumunun dengesi, askerlerin çoğunluğu Türklerden oluşan Moğolların istila dalgalarıyla alt üst oldu. Bağdat 1258'de alınarak Abbasi halifeliği tümüyle sona erdirildi. İstilacılar çok geçmeden İslamiyet'i kabul ederek İslam toplumunun içinde eridiler. Doğuda önce Moğollar, sonra Timur tarafından kurulan benzer kökenli bir hanedanlık hüküm sürdü. Moğollar tarihe Çin'in kuzeyinde Hun ve Türklerin çıktıkları yer olan bölgede 12. yüzyılın sonunda birdenbire çıkmışlardır. Göçebe halklar tarafından kurulan her imparatorluk gibi, başlangıçta tam anlamıyla askeri bir imparatorluk, yani merkezi bir devletten çok, çeşitli kavimlerin içinde yaşadığı bir çerçeve niteliğindeydi. Önderlerinin en ünlüsü olan Cengiz Han, 1206-1227, büyük bir kavimler konfederasyonu kurmuş ve askerleri üzerinde sıkı bir disiplin sağlamıştır. Üstün bir askeri yönetim, ordularının seyyaliyeti ve bugün genelkurmay denen yüksek planlama Moğollara, karşılaştıkları düşmanlar üzerinde mutlak üstünlük kazandırmıştır. Cengiz Han'ın ölümünde Volga'dan Amur'a kadar tüm Avrupa step bölgesi geniş bir askeri konfederasyon içinde birleşmiş oldu. Cengiz'in ardılları, bu konfederasyona Doğu Avrupa, İran, Irak, Anadolu'nun bir bölümü ve 1279'da Çin'in tümünü katmışlardır. Moğolların dünya tarihine etkisi çok büyüktür. Asya ve Avrupa'nın büyük bir bölümünde siyasal yapı değişmiş, kavimler birçok bölgenin etnik özelliklerini temelinden değiştirecek biçimde yerinden edilmiş ve dağıtılmıştır. Büyük İskender bile Moğol topraklarının genişliğine ulaşabilmiş değildir. Moğolların yeni şeyler öğrenmeye çok meraklı insanlar olarak Avrupalıların düşüncelerini geliştirme ve düş güçlerini harekete geçirmedeki etkileri de büyük olmuştur. Moğol istilaları sonucu İslamiyet ve Hristiyanlık arasındaki dinsel düşmanlığın Asya ile Avrupa arasına koyduğu engeller alçalmıştır. Tarihte Moğolların istila ve katliamları hakkında çok şey okumamıza rağmen, onların Asya ile Avrupa arasında deneyim ve bilgi taşıyıcıları olarak iki kıtayı kısa bir süre içinde olsa birleştirdikleri ve böylece Avrupa'nın ortasından Pasifik Okyanusu'na kadar uygarlığın global nitelik alması yolundaki katkılarına pek yer ayrılmamaktadır. Ayrıca eski tarihin genel ritmi içinde Moğolların göçebe fethi, çürümekte olan Avrupa uygarlıklarına yenilenme ve canlanma olanağı sağlamıştır. 15. yüzyıldan sonra Avrupa'nın yükselmesinde Moğolların istilalarının etkisi çok önemlidir. Etnik bakımdan Moğol istilalarının en çarpıcı sonucu Türk kavimlerinin Batı Asya'ya geniş çapta yayılması oldu. Kıraç ülkeleri büyük bir nüfusu beslemeye elverişli olmadığı için Moğollar kalabalık bir kavim değildiler. Bu yüzden Cengiz Han ordularını bağlılıklarına güvenebileceği Türk boylarıyla güçlendirmekte bir sakınca görmemişti. Ancak ne var ki sonunda Moğol ordularındaki Türklerin sayısı yerli Moğolları bir hayli aştı. Böylece Türk dili Moğol ordularıyla birlikte Asya boyunca ilerledi. Moğolca konuşan azınlık Türk kitlesi içinde eridi ve Moğolca yalnız Moğol ana yurdunda varlığını sürdürdü. C. Türklerin üstünlüğü yeniden sağlamaları. Osmanlı Devleti 1300-1500. Osmanlı Türklerinin 14. yüzyılın başında kurdukları devlet, 15. yüzyılın sonuna gelindiğinde tüm Orta Doğu ile Kuzey Afrika, Anadolu, Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın büyük bir bölümünü egemenliği altına alacak boyutlara ulaşmıştı. Varlığını 600 yıl sürdüren, Türk devletlerinde şimdiye kadar bu en uzun ömürlüsü olan Osmanlıların öyküsü, belki de o dönem tarihinin en önemli konusu sayılabilir. Her şeyden önce Osmanlı Devleti, Gazi Uç Beylerinin yarı bağımsız açık topluluklarından, merkezileşmiş bir hanedanlık devletinin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısına geçişin büyük hünerini göstermektedir. İkinci olarak, Osmanlı Devleti İskender ve Sezar'ın Makedonya ve Roma İmparatorluklarının gerçekleştirdiklerinin çok ötesinde, Doğu ile Batı'yı, Hristiyanlık ile Müslümanlığı, Eski ile Yeni'yi, göçebeliğin irade, savaşkanlık ve disiplini ile yerleşikliğin itaat ve toplumsal düzenlilik ve uyumunu aynı siyasal sınırlar içinde birleştirmeyi, aynı pota içinde eritmeyi denemiş ve belirli bir süre başarılı da olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti yeryüzünün global bir nitelik almaya başladığı bir dönemde bu sürece katkısı olan en önemli siyasal birimlerinden biri olmuştur. Osmanlıların bir başka özelliği Hristiyan Avrupa'ya giren ilk ve tek Müslüman gücü olarak burada kazandığı başarının gizinde yatar. O kadar ki bir ara Müslümanlığın genişlemesiyle birlikte çatışmaya başlayan ve çatıştıkları bölgelerde uygarlıklar arasında yüksek engeller koyan bu iki dinin arasındaki engellerin azaltılması bile söz konusu olabilmiştir. İ. Osmanlı Devleti'nin kuruluş üstünlükleri. Osmanlı Türkleri, Batı Türkistan'ın Cengiz Han tarafından işgalinden sonra güneybatı yönünde göç eden bir kabiledir. Türklerin önceki tarihi konusunda şu kaynaklara başvurulabilir. Kamuran Gür'ün Türkler ve Türk Devleti Tarihi 2. Cilt 1982 İstanbul Karacan Yayınları Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi 5. Cilt 1978 İstanbul Tekin Yayın Evi Burhan Oğuz Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 2. Cilt 1976 İstanbul İstanbul Matbaası Claude Cahun, Osmanlılardan önce Anadolu'da Türkler 1979 İstanbul E Yayınları tarih dizisi. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, 5 cilt 1978 Ankara Kültür Bakanlığı Yayınları. Orta Asya'dan çöller, dağlar geçip yabancı diyarlardan yol bulup yerleşebilecekleri topraklar aradılar. Sonunda Selçuklu Türkleri arasında ve Anadolu platosunda yerleşim alanı buldular. O ana gelindiğinde Anadolu dil açısından Türk, din açısından Müslüman olmuştu bile. Ayrıca burada damarlarında Hitit, İon, Frig, Truva, Lidya, Galat ve Bergamalı kanı dolaşan Anadolu insanı da vardı. Ama bunlar atabağlarını çoktan unutmuşlardı. Zamanla Osmanlılar bölgede önem kazandılar ve Selçukluların yıkılmasından sonra kurulan Anadolu beylikleri arasında başat öge oldular. Rum ülkesinde büyümeye başladılar. Ama irili ufaklı bir sürü beylik arasında neden Osmanlılar? Bunu Osmanlıların kuruluş üstünlükleriyle açıklamak yanlış olmayacaktır. Selçuklular Batı Anadolu'ya Roma ülkesi diyorlardı. Rum ve Rumeli, Roma ili sözcükleri buradan gelmektedir. Daha sonra Batı Anadolu'da kalan ve Grekçe konuşanlara Rum denmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş üstünlükleri coğrafi, siyasal ve toplumsal olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Osmanlı Devleti Antik Britanya bölgesinin Söğüt kasabasında kurulduğu için Bizans İmparatorluğu yani Hristiyan dünyası ile sınırdaştı. Böylece kafire karşı Müslüman davasını yürüten bir gazi cemaati olarak İslam dünyasında prestiji çok büyük oldu. Bu dünyanın dört köşesinden gönüllü savaşçılar çekti. Ayrıca Osmanlılar kuruluş yıllarının dinamizmi içinde göçebe değerlerini sürdürmekteydiler ve savaşkan yetenekleriyle Hristiyanlığa karşı önemli bir davanın en başta gelen savunucusu oldular. Üstelik yeni coğrafi bir avantaj olarak siyasal istikrarsızlıklarla çalkalanan Trakya'nın hemen yanı başında kurulmuşlardı. Osmanlıların kuruluşta belki de en önemli üstünlükleri, askeri fetihlerin meyvelerini etkin bir siyasal yapı biçimine dönüştürmekteki başarılarıydı. İlk önderleri olan Osman, Orhan ve Murat gibi sultanlar, iyi asker oldukları kadar iyi de yöneticiydiler. İnanmış Müslümanlar olarak ilk Müslüman önderlerinin saf dinsel hevesiyle doluydular. Taraftarları kendilerine çok bağlı olup, bölünmemiş kişisel hükümdarlıkları, sürükleyicilikleri vardı. Hemen batıdaki Bizans ve doğularındaki Selçuklu beyliklerindeki hanedanlık çatışmalarından uzak, birleşik bir beylik olarak kuruldular. Devlet kuruluşunu izleyen ilk yüzyıl içinde iktidar mücadelesine sahne olmadı, siyasal birlik sağlamdı. Osmanlıların bir başka üstünlüğü, daha önceki Müslüman Arap fetihlerinin yaratmış olduğu imajın aksine, düşmanlarına dinsel bağnazlıktan uzak bir biçimde bakmalarıdır. Bu son Roma İmparatorluğunu yakından inceleyip, yönetimsel yeteneklerinden yararlanmayı bilmişlerdir. Devletin sınırları içine giren Hristiyanların zorla dönüştürülmesine başvurulmamış, dinlerini ve kültürel benliklerini sürdürmelerine büyük bir hoşgörüyle izin verilmiştir. Ayrıca Bizans'ın merkezi otoritesi bozulunca güvenlikleri kalmayan ve ağır bir vergi yükü altında ezilen Trakya'nın Hristiyan köylüleri, Osmanlıları kurtarıcı gibi görmüşler, direnme göstermemişlerdir. Özetlemek gerekirse Osmanlılar kurulup geliştikleri dönemde Asya ile Avrupa, Doğu ile Batı ve göçebelikle yerleşiklik değerlerini bir araya getirerek dünya görüşünde pragmatik, daha doğudaki Türk beyliklerinin kültürel ve toplumsal sınırlamalarından uzak bir devlet oluşturdular. Yani Osmanlılar ömrünü tamamlamakta olan Bizans'ı dönüştürebilecek tek toplumdu. Bizans İmparatorluğu batısında Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından doğan boşluk üzerine kurulmuştu. Selçuklular ise doğudaki Arap imparatorluklarının bıraktıkları boşluktan yararlanarak Türk-İslam karışımı bir uygarlık kurmuşlardı. Şimdi Osmanlı Devleti batısında Bizans, doğusunda Selçukluların bıraktıkları geniş boşluğun tam ortasında kurulmuştu ve bunu doldurmaya kararlıydı. Yani Roma İmparatorluğu'nun Avrupa'nın ortasındaki topraklarından Arap İmparatorluklarının Asya ve Afrika'daki sınırlarına kadar merkezi Akdeniz olan geniş bölgede siyasal birliğin bu genç ve dirik devlet tarafından kurulacağı bir bakıma önceden belliydi. Avrasya steplerinin güneyini kuşatan bu dünyanın en eski uygarlık alanında belki de yeni bir senteze varacak devletin bereketli tohumu atılmıştı. Bu durum şimdiye kadar sürekli belirtildiği gibi uygarlığın merkezden çevreye doğru genişlemesi ve bağımsız küçük siyasal birimlerden güçlü, kapsamlı ve merkezi devletlere doğru gelişme yönündeki dünya tarihinin temel eğilimlerinin canlı bir göstergesi ve önemli bir aşaması olarak değerlendirilebilir. İyi. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da genişlemesi. Şimdiye kadar olan açıklamalardan anlaşılacağı gibi burada Osmanlıların ayrıntılı tarihine girmek, çizilmeye çalışan genel çerçevenin dışında kalmaktadır. Bu bakımdan siyasi tarih açısından önemli bazı değerlendirmelerle yetinmek gerekiyor. Osmanlıların ilk üç kurucu sultanından Osman Gazi, küçük bir kavmin başındayken dirayetle ve hoşgörülü yönetimi ile çevresindeki aşiretleri denetimi altına almış ve Osmanlı tarihine, çevresine halk toplayan bir kavim şefi olarak geçmiştir. Orhan Gazi babasının çevresine topladığı bu halkı devlet biçiminde örgütlemiş ve Avrupa'ya yerleşmek için ilk adımı atmıştır. Devlet kurucu olarak Osmanlıların ilk devlet başkanı sayılabilir. İlk geniş zaferlere girişen 1. Murat, babasından devraldığı devleti bir imparatorluk biçimine sokan sultandır. Döneminde devletin sınırları Grek Yarımadası hariç hemen hemen tüm Balkan Yarımadası'nı içine alacak biçimde genişlemiş ve burada 500 yıl sürecek bir egemenliğin ilk tohumları atılmıştır. Bu egemenlik birbirinden çok farklı din, dil ve ırk unsurlarını aynı potada bir araya getirerek Osmanlı uygarlığının doğuşunu simgelemektedir. Osmanlıların Balkanlarda ilerlemeye başlaması batıda çöküşle aynı zamana rastladı. Esnek olmayan ve dirim gücünü yitiren Avrupa toplumu çöküşünün en alt noktasındaydı. Köylüler toprak ağalarına, işçiler tüccarlara baş kaldırıyorlardı. Kara ölüm, veba, Batı Avrupa ve Akdeniz'i mahvetmişti. Coğrafi keşifler, Avrupa'nın geriye kalan enerjisini Atlantik Okyanusu'nun ötesine götürmüştü. Bu durum ancak Osmanlıların işine geliyordu. Osmanlıların Balkanlardaki ilerlemesine karşı Papa Urban, bir Hristiyan birliği sağlamak istediyse de Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki düşmanlık bunu engelledi. Osmanlılar yalnızca düşmandırlar ama Hizipçi Yunanlılar düşmandan da beterdir sözü o zamana aittir. Osmanlılar bu ayrılıktan yararlandılar ve Katolikliğe karşı Ortodoks kilisesini himayeleri altına aldılar. 1. Murat, Balkanların himaye altındaki devletlerinin Hristiyanlarına belirli bir hoşgörü göstererek olası bir tepkiyi önledi. Ortodoks Patriği 1385'te Papa'ya yazdığı mektupta sultanın kilisesini tam bir serbestliği içinde bıraktığını söylemektedir. 1. Murat ayrıca Balkanlardaki askeri sınıfın üyelerini Osmanlı hizmetine geçirdi. Böylece hala kendi prenslerinin komutası altında savaşan binlerce savaşkanı çok akıllı bir biçimde kullanmaya başladı. Buna karşılık onlara vergiden bağışıklık ve belirlenen devlet topraklarından yararlanma hakkı sağladı. Devletin askeri gücünü daha da arttırmak amacıyla babası tarafından koruma birliği olarak kurulan Yeniçeri Birliği'ni tam bir milis gücü biçimine dönüştürdü. Böylesine bir özümleme süreciyle uzun yıllar sağlıklı bir biçimde işleyecek olan çok ırklı, çok dinli ve çok dilli bir imparatorluğun tohumlarını atmış oldu. Osmanlıların bu genişlemesinin nedenlerini yalnız askeri yeteneklerine bağlamak çok eksik olur. Devletin üzerinde egemenlik kurduğu halkların din ve toplumsal yaşamlarına karışmaması, cizye adı altında az bir vergi alınması, keyfi muamelenin olmaması ve Bizans'ın bozuk yönetimine karşı can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması bu başarılı genişlemeyi etkilemiştir. Özellikle Ortodoks halk Osmanlı yönetimini Katolik baskısına karşı bir kurtuluş olarak görmüştür. Bir başka kolaylaştırıcı öğe ise Balkanlara yüzyıllar önce gelip Hristiyan olan ama Türklerle aynı ırktan gelen kavimlerin Peçenekler, Gagavuzlar, Kumanlar, Vardar Türkleri gibi ve bazıları hala Türkçe konuşan kavimler, özümleme sürecine yardımcı olmalarıdır. Dolayısıyla bu kuruluş ve genişleme dönemlerinde Osmanlı yönetimine karşı Haçlı seferlerinde bile bir halk ayaklanmasına tanık olmuyoruz. Osmanlıların genişlemesinin maceracı ve çapul bir istila olmadığı, tarihteki öteki doğu istilalarının aksine belirli bir program içinde bilinçli bir yayılma olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı genişleme politikasının başarısının en güzel göstergesi, 1. Murat'tan sonra iktidara geçen 1. Bayezid'in, Yıldırım, yenilgisinden sonra devletin ayakta kalmasıdır. atalarının özümleme politikasını Anadolu'da uygulamayan Gazi geleneğinin çok ötesinde, yeterli kaynaklara sahip olmadan devletin yeteneklerini zorlayan Bayezid, 15. yüzyılın başında Timur kuvvetlerine Ankara yakınlarında yenilince, Anadolu topraklarında yalnız ordusu değil, devleti de parçalandı. Anadolu'da daha önce Selçukluların Moğol istilası ile yıkılmaları gibi, bu önemli yenilgide Osmanlıları kısa ömürlü bir devlet yapabilir, tarihin bölgedeki kaderi aynen tekrarlanabilirdi. Ama devlet Anadolu'da belirli bir süre dağıldıysa da Balkanlar'da dimdik ayakta kaldı ve 1. Mehmet de devleti yeniden toparlamak olanağına sahip oldu. Bu yenilginin ortaya çıkardığı önemli gerçek, bozgunun Balkanlar'daki Hristiyan tebaa üzerinde hiçbir tepki yaratmaması ve düzenin sürerek Osmanlı yönetimine bağlı kalınmasıdır. 1. Kaset, 2. Yüzün Sonu.